astronotlar evrenin yaratıldığını mı öğrendiler? Ünlü bir dergide şöyle bir başlık yer alıyordu. Yazar konuyla ilgili olarak şöyle bir yorum yapmıştı. Benim dinlerle aram pek iyi değil. Pek inancım yok ama şunu açıkça itiraf etmeliyim ki astronomi dalındaki bazı gelişmeler beni gerçekten hayretler içerisinde bırakıyor. Çünkü bu gelişmelerin kutsal kitaptaki ön bildirilerle bağlantı içerisinde olmaları gerçekten dikkat çekicidir. Dikkat çekici başka bir nokta da kutsal kitaptaki imanı benimsemeyen bilim adamlarının bu gerçeklere karşı negatif tutum almış olmalarıdır. Bu ilginç gelişmelerin özünü oluşturan gerçek, evrenin zamanın belirli bir döneminde birden ortaya çıkıvermiş olduğu, yani yaratılmış olduğudur. Ancak evrenin ortaya çıktığı bu dönemde işin gerisinde ne gibi bir gücün var olduğunu ve bu gücün ne gibi etkinliklerde bulunduğunu kestirmek hemen hemen olanaksızdır. Tanrı sözünde İbranilere mektubuna baktığımızda bu bilim adamının ortaya çıkardığı gerçeğin oraya çok önceden yazılmış olduğunu görüyoruz. Bu ayette şunları okuyoruz. İman sayesinde anlıyoruz ki evren Tanrı'nın buyruğu ile yaratıldı. Şöyle ki görülen şeyler görünmeyenlerden oluştu. Burada bilim ile kutsal kitap arasında var olduğu söylenen herhangi bir çatışma görmüyoruz. Bu dergideki yazının yazarı olan bilim adamı, elde kesin bir delil olmadığından dünyanın ortaya çıkışının dünyanın incelenmesiyle belirlenemeyeceğini söylüyordu. Evet, bu gerçek okuduğumuz ayetle de uyum içerisindedir. Buna göre dünyalar görülen şeylerden ortaya çıkmamış, tam tersine görünmeyen şeylerden ortaya çıkmıştır. Evrenin yoktan yaratıldığı öğretisi bize en azından üç şey öğretmektedir değerli dostum. İlkin Tanrı'nın bize bir şeyler açıkladığını, sonra benim Tanrı'ya olan sorumluluğumu ve üçüncü olarak da Tanrı'nın bana gösterdiği sevgi ve ilgisini öğretir. İlkin burada Tanrı'nın bize yaptığı açıklamayı görüyoruz. Bu açıklamaya göre biz dünyaların Tanrı'nın sözüyle şekillendiğini anlıyoruz. Anlayışımızın temeli imanımızdır. Birçok insan anlayışa, Tanrı'ya iman etmeden sahip olmak ister. Bunlar Tanrı'nın kendisini onlara kanıtlamasını beklerler. Sizin de hiç böyle düşündüğünüz oldu mu değerli dinleyicilerimiz? Tanrı bizden onun hakkında neye inanmamız gerektiğini anlamamızı istiyor. Gerçek iman kör bir iman değildir. Yani gerçek iman hedefsiz ve başıboş bir iman değildir. Bununla birlikte şunu da kabul etmem gerekir ki, Tanrı'ya sadece mantık ve akılla yaklaşamam. Mantığın, aklın yeri vardır ve çok çok önemlidir. Ama her şeyi, özellikle Tanrı'ya ilişkin şeyleri mantıkla, akılla yaklaşamam. Tanrı'nın sözlerini gerçek olarak kabul etmeli ve ona inanmalıyım. Tanrı'ya gerçek anlamda yaklaşacak, onu tanıyacaksak o zaman kesinlikle onun sözlerine bakmamız gerekir. Bunun dışında Tanrı'yı gerçek özellikleriyle tanıyamayız. Tanrı'yı kendi sözleriyle tanıyabiliriz. Biz Tanrı'nın sözünü okuduğumuzda, onun sözlerini düşündüğümüzde Tanrı'nın ruhu o sözleri bizim yüreğimizde açıklar. İbranilere mektubunda yine şöyle okuyoruz. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir. Evrenin yaratılışı konusunda değerli dostum, Tanrı tarafından yapılan açıklama bize aynı zamanda aklımızı da kullanmamız gerektiğini öğretir. Bir de şu var ki yaratıcı olan Tanrı önünde zaman ve sonsuzluk kavramları bizim bildiğimizden çok daha farklıdır. Yaşamda bizi görüp ellerimizle dokunduklarımızdan çok daha başka şeyler de vardır. Göz önünde tutulması gereken ruhsal bir boyut ve sonsuz bir açı bulunmaktadır. Şimdiye kadar Tanrı diye bir şey olmadığını, öldükten sonra yaşamın devam etmeyeceğini mi düşünüyordunuz? Kutsal kitap şu gerçeği duyurur. Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyen şeylere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir, görünmeyenler ise sonsuza dek kalıcıdır. Evrenin Tanrı tarafından yaratılmış olması bana Tanrı'ya karşı sorumlu olduğumu öğretir. Eğer bir yaratıcı varsa, o zaman benim ona karşı bir sorumluluğum vardır. Eğer bir yaratıcı ve gelecekte bir sonsuzluk yoksa, o zaman bu dünyada istediğim gibi yaşayabilirim. İşte insanların yaratıcı tanrı düşüncesine bu denli karşı çıkmalarının nedeni budur. İnançsız insan kendisini Tanrı'ya karşı sorumlu olmadığına inandırmak için Tanrı düşüncesine bütünüyle karşı çıkmaktadır. Ama eğer Tanrı diye bir varlık varsa, o zaman onunla kendi günahlarımızla karşılaşmak durumundayız. Ve bu durumda hiçbir mazeretimiz yoktur. Evrenin yaratılışı bize aynı zamanda sevgi ve lütuf dolu bir Tanrı'nın var olduğunu öğretir. Mezmur yazarı 8. mezmurda şöyle diyor: "Göklerini, ellerinin işlerini, koyduğun ay ve yıldızları görünce dedim, insan nedir ki sen onu anasın, insanoğlu nedir ki sen onu arayasın?" Değerli dostum, bu mezmurun yazarı evrenin büyük tanrısı karşısında hayranlık içerisinde kalmıştı. Ve büyük tanrı söz söyleyerek evreni ortaya çıkaran, bütün şeyleri kendi gücüyle elinde tutan kişidir. İşte bu kişi senin ve benim gibi sıradan insanlarla tek tek ilgilenmek isteyen Tanrı'dır. Evet değerli dinleyicim, Tanrı seninle ilgileniyor. O seninle ilgili her şeyi, hem iyi şeyleri hem de kötü şeyleri biliyor. Çektiğin acıları biliyor. Karşılaştığın güçlükleri biliyor. Zorluklarını, dertlerini, elemlerini biliyor. Ve yaptığın bütün kötülükleri de biliyor. Evet, bunları sadece bilmiyor ama aynı zamanda seni bunlardan özgür etmek, seni teselli etmek istiyor. Seni sımsıkı tutan bağlardan, kötülük bağlarından kurtarmak istiyor. Ancak Tanrı'nın sadece yaratıcı olduğuna inanmak insanı kurtarmaya yetmez. Tanrı'yı sadece yaratıcı olarak bilmek beni korku içerisinde bırakır. Bana suçluluğum ve günahlılığım konularında hiç yardımcı olmaz. Tanrı'ya yaratıcı olarak inanmam sıkıntı anında bana yardımcı olmaz ve benim en büyük ruhsal ihtiyacım karşılanmaz. Kutsal Kitap bana Tanrı'nın sadece yaratıcı değil ama aynı zamanda seven ve koruyan bir Tanrı olduğunu öğretir. Tanrı günahlı insanları seviyor ve onları günahlarından temizlemek ve arıtmak istiyor. Evet, Tanrı bizi çok sevdiği için günahlarımızın bağışlanacağı ve sonsuz yaşama kavuşabileceğimiz mükemmel bir yol hazırlamıştır. Evrenin büyük yaratıcısı Tanrı dünyamıza gelerek insan bedeni aldı. Evet, sonsuz Tanrı sözü olan Rab İsa Mesih insan bedeni büründü ve aramızda yaşadı. Onun yeryüzüne gelmesinin büyük bir nedeni vardı. İsa yeryüzüne büyük bir görev yapmaya geldi. O sadece insanları yaratmadı ama işte günahlı insanları bu çıkmazından kurtarmaya, onların günahlarını kendi üzerine alarak onlar uğrunda canını fidye olarak vermeye geldi. Sen günahlısın, ben günahlıyım. Ve bizim günahımız bizi Tanrı'dan kopardı. Bizim günahımız bize sonsuz yargıyı giydirdi. İşte seven Tanrı, kayrası aracılığıyla bize kurtarıcı gönderdi. Bu kurtarıcı aramıza geldi ve bizim uğrumuza canını fidye olarak verdi. Tanrı oğlu Rab İsa Mesih, haç üzerinde değerli dostum, bizim günahlarımız için canını verdi. Sizin ve benim günahlarımızı kendi üzerine aldı. Onun niçin böyle yaptığını hala anlayabilmiş değilim. Bu kadar çok günahlı olduğumuz halde bizi bu kadar çok sevmesine aklım ermiyor. Ama işte seviyor. Tanrı'nın sözü böyle diyor. Bunu kendi hayatımıza aldığımızda, yüreğimize aldığımızda orada da buna tanıklık edebiliyoruz. Güzel olan haber işte budur. Gel sen de seni seven bu Rab'be iman et ve günahlarından kurtul. Bizi ürün dolu ve verimli bir yaşama sadece yaratıcı Tanrı ulaştırabilir. O bizim için çok muazzam tasarlar hazırladı. O bizi her yönden bereketlemek ve kendi yüceliği için kullanmak istiyor. Değerli dostum, gel bugün evrenin yaratıcısı senin de kurtarıcın olsun. Yüreğini ona aç ve ona şöyle seslen. Ya Rab günahlıyım. Günahlarımdan dönüyorum, beni bağışla. İsa'nın çarmıh üzerinde benim yerime öldüğünü kabul ediyorum. Yüreğime gel ve beni bağışla. Böyle bir dua ettiğinde Rab senin hayatına gelecek ve seni kendi çocuğu yapacaktır. Senin hayatına gelecek ve senin tüm günahlarını bağışlayacak. bu konuda soru ve düşünceleriniz olursa az sonra vereceğimiz adrese yazabilirsiniz.